Tarihten Yansıyanlar.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bir yeni programda daha Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle beraberiz ve sizlere hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Dünyanın her neresinde bulunuyorsanız sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yine bu programda bir önemli konuyu, önemli bir konuğumuzla tartışacağız. Bugünkü konumuz 21 Mart, 17-21 Mart arasında kutlanan Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası. Tabii 21 Mart Nevruz günü dediğimiz, yani yeni gün, Farsça yeni gün anlamına geliyor. Ve özellikle Türk Dünyası topluluklarının bulunduğu coğrafyada eskiden beri kullanılan yaygın bir hafta ve bir bayram havası içinde kutlanıyor. Hatta Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan Nevruz gününü 1990 yılında milli bayram olarak ilan etmişlerdir. Bu konuyu bugün yine önemli bir konuğumla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, tarih bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kenan Olgun'la bu konuyu konuşacağız, bu konuyu tartışacağız. Öncelikle Sayın Hocam'a hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Teşekkür ederim.
Kısaca kendinizi tanıtıp ondan sonra konuya giriş yapalım Sayın Hocam.
Evet, merhabalar. Hepinize saygı ve selamlarımla tekrar selamlıyorum. İstanbul Üniversitesi'de mezunum. Yüksek lisans ve doktorumu İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. Uzun bir süre İstanbul'da Sakarya Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 2012'den beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı'nda birlikte yürütmekteyim. Aynı zamanda bu dönem içerisinde Başbakanlığa bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi'nde bilim kurulu üyeliği ve aynı zamanda bilimsel yardımcı görevlerinde yürüttüm. 2014'ten beri şu anda sadece Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı'nda öğretim üyesi olarak görevime devam etmekteyim.
Eyvallah Sayın Hocam. Şimdi konumuza gelecek olursak, Türk Dünyası Toplulukları Haftası ki bu Nevruz gününü, 21 Mart'ta kutlanan Nevruz gününü bundan kastediyoruz. Ama ben asıl Türk Dünyası'nın asıl mühim, önemli bayramı olan işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 6 Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanması ve Türk tarihi açısından yeni bir dönemin başlaması vesilesiyle buradan başlayarak ondan sonra Nevruz'a geçelim diyorum. Bu büyük hadise için, Türk dünyası için, Türk tarihi için bu 6 Orta Asya Türk Devleti'nin bağımsızlığını kazanması noktasında görüşleriniz ne olur? Önce onu sorarak konuya başlamış olalım.
Evet. Şimdi Sovyetler Birliği'nin aslında dağılacağı 1980'den itibaren ortaya çıkmıştır. Bu dağılma sürecine baktığınızda Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan 1990'da bağımsızlık hareketine girişecektir. Fakat Azerbaycan'ın mevkisi itibariyle Azerbaycan'a bu bağımsızlık verilmeyecektir. Hepimizin, sizin de bildiğiniz gibi, Bakü Rus işgaline uğrayacaktır. Tanklar altında gençler ezilecektir, şehadet şerbetini içecektir. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci engellenemeyecek. Bir barış süreci, barış yoluyla dağılması gerçekleşmiş olacaktır. Sonuçta baktığınızda 1991 senesi bu cumhuriyetlerin Özbekistan, Kazakistan, işte Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi bölgelerin bağımsızlığı 1991'dir. Bu da bağımsızlığı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ülkelerin bağımsız olmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti ile bu ülkeler arasında hem siyasal, hem ticari, hem ekonomik, hem kültürel alanda bir işbirliği başlatılmıştır. Zaten tarihe baktığınızda da Gaspralı İsmail Bey'in dilde, fikirde, işte birlik ülkesinin bu dönemde gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Ortak bir alfabe kurulması. Her sene işte bu Nevruz döneminde özellikle bir ülkede devlet başkanının bir araya gelmesi, çekiç ve örs olayının gerçekleşmesi bu ülkeleri bir araya getirme yönde bir adımdır. Tabii daha erken biraz gerçi 20 küsur yıl gibi görünse de henüz daha bu ülkeler Sovyetler Birliği baskısından tam anlamıyla kurtulduğunu söylemek ne kadar doğrudur bunu bilemiyorum. Eski yöneticiler halen görevde olan ülkeler var. Sonra 70 yıl boyunca Sovyetler Birliği'nin zulmü altında kalmışsınız. Orada yetişmişsiniz. İster istemez Sovyetlerin getirdiği Ruslara bir bağlılık devam etmektedir. Zaten Kazakistan'a baktığınızda nüfusun neredeyse %40'ı hatta %50 yakını Kazak olmayan milletlerden oluşmaktadır. İşte %30'u Rus, %10'u Alman gibi her ne kadar Almanlar ülkesine gönderilmiş olsa da bu sayının oldukça fazla olduğunu söylemek gerekir. İsterseniz Nevruz'a geçelim ya da nasıl arzu ederseniz.
Eyvallah. Şimdi tabii Nevruz dediğimiz zaman işte Nevruz'un Nevruz ateşi diyoruz. İşte Türklerin Ergenekon'dan çıkışı yani bir takım destanlarla vesaire Nevruz'u bir de Nevruz'un kutlaması var tabii.
Evet.
Anadolu'da da Nevruz'a benzer kutlamalar var. Bu çerçevede Nevruz haftası ve Nevruz bayramı dediğimiz zaman ne anlaşılır? Bunu bir konuşalım isterseniz.
Hay hay efendim. Şimdi Nevruz'un aslında kelime anlamı yeni gün. Fakat Nevruz'a pek çok anlam yüklenmiş. Yani Nevruz, İslami kültürde de aslında bir anlamı var. Aynı zamanda Hazreti Musa'nın asasını vurup Nil nehrini açması, boğazı geçmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılıp oradan kurtulması gibi dini anlamlar da yükleniyor. Bunun yanı sıra geçmişe baktığınızda aslında Nevruz olayı Türklerde bir Ergenekon'dan çıkış, Ergenekon destanında da herkese aynı şeyi görmektesiniz. Bildiğiniz gibi işte Çin zulmünden kaçan Türklerin bir bölgeye sığınması, 400 sene orada kalması, 400 sene sonra bu bölgeye sığamayacak kadar kalabalık olması ve akabinde demirciliğin de geliştiğini gösteren bir hadis olarak Ergenekon destanında da gündem olan dağın, demirli olan bir dağın eritilip oradan yol bulunup çıkılması hadisesidir. Yani 21 Mart'a geldiği varsayılır. Bir de mevsimsel olarak baktığınızda siz 21 Mart aslında geceyle gündüzün eşit olduğu, baharın geldiği, ölü toprağın canlı toprağla buluştuğu bir dönemi simgeler. Dediğimiz gibi bu çeşitli milletlerde farklı anlamlarda da ifade eder. Bazıları bunu bir özgürlük günü olarak algılar. Mesela İran ve Fars bölgesine baktığınızda 21 Mart bir özgürlük günüdür. Mesela Kürtlere baktığınızda yine bir özgürlüğün şeyidir. Demirci Kavan'ın isyanıyla işte bağımsızlığı elde etmeleri bir olaydır. Yani Nevruz her topluma baktığınızda farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde de yine Nevruz bazı devletlerde resmi tatildir. 10 günü süren bir resmi tatildir. Türkmenistan'da mesela geniş kapsamlı kutlanır, devlet törenleri yapılır. Ülkemizde de bir bayram olarak kutlanır ama resmi tatil olarak değildir. Aynı şekilde Nevruz'un en belirgin özelliği ateş yakılır. Üzerinden atlanır, üzerinden geçilir. Bu da aslında bir baktığınızda Türk örfüne de baktığınızda İslamiyet öncesi, Şamanizm de çok etkilidir bunda. Şu düşünce vardır, ateş kötü ruhları yok eder.
Evet.
Dolayısıyla ateşin üzerinden atladığınızda siz arınmış olursunuz. Aynı şekilde İbni Fadlan seyahatnamesinde de bakın 900'lü yıllar. İbni Fadlan seyahatnamesinde de aynı şeyi görürsünüz. İbni Fadlan şunu anlatır. Biz de Göktürk sınırına geldiğimizde sınırda bizi durdurdular. Müslümandır İbni Fadlan.
Evet.
Bizi durdurdular. Bir ateş yaktılar. Ve biz üzerinden atlayıp ateşi geçtikten sonra o Türk bölgesine girdik. Sonradan ben öğrendim ki ateş kötü ruhları temizliyormuş. Bakın Mecusilerde de aynı şey geçerlidir. Mecusiler ateş onlar için kutsaldır. Ve onlarda da Nevruz bir bayramdır. Yani Nevruz'a baktığınızda Orta Asya coğrafyası, Ön Asya coğrafyasında kutlanan özel bir gündür Nevruz aslında.
Evet. Şimdi Sayın Hocam, tabii Nevruz bir bayram ve Nevruz haftası da Türk dünyası ve toplulukları haftası olarak kutlanıyor. Peki Türk dünyası bu çerçevede kendi aralarında işte 6 tane Türk Cumhuriyeti var, efendim Türkiye var, başka Balkanlarda olsun, Orta Doğu'da olsun,
var
Türk toplulukları var,
Kıbrıs
var. Bu çerçevede Türk toplulukları kendi aralarında bu günü de bir fırsat bilerek işbirliği, işte demin Kasparalı'dan bahsettiğiniz, evet, işte dilde birlik, işte birlik, efendim fikirde birlik. Bunun gerçekleştirilmesi noktasında ne gibi faaliyetler olmuştur? Bu konuda ne diyebilirsiniz?
Şimdi 91'de Rusya'nın bu devletlerin bağımsızlığına izin vermesinden sonra, bu devletlerin bağımsız olmasından sonra hızlı bir Türkiye ile bağların gelişini görüyoruz. Fakat az önce de belirttiğimiz gibi her ne kadar bunlar bağımsız olsalar da yine yöneticiler içerisinde Ruslar döneminden kalan, daha doğrusu Sovyetler döneminden kalan yöneticiler devam ediyor. Bakın bir Kazakistan örneği verdik. Yani Kazakistan'ın nüfus olarak baktığınızda siz yani yarısı neredeyse Kazak değil. İster istemez Kazakistan politikalarında bağımsız hareket edemiyor. Aynı şekilde Sovyetler Birliği şunu yapmıştır hocam. Türk Cumhuriyetlerini birbirine bağlamak için pamuğu Türkmenistan'dan alır ama fabrikayı Özbekistan'da kurar.
Evet.
Yani Özbekistan'ın altını alır ama altın işletmeyi başka bir yerde yapar. Dolayısıyla bu devletleri birbirine bağlamıştır. Ve şunu da çok yoğun bir şekilde propaganda yapmıştır. Yani siz Türk değilsiniz. Bu çok şiddetle işlenen bir propagandadır. Siz Türk değilsiniz, siz Özbeksiniz.
Evet.
Siz Kazaksınız, siz Kırgızsınız, siz, evet, ayrısınız demiştir. Dolayısıyla bu düşünceyi, bu fikri yıkmak kolay olmamıştır. Yani 91'den günümüze kadar baktığınızda ortak bir alfabe çalışması var ve hala sonuçlanamadı. Bu Türk haftası Nevruz'un da ortada olduğu, 21 Mart'ın ortada olduğu bir ortak haftadır. Bu hafta yapılan etkinliklerde hem yeni nesile, genç nesle Türk'ün alanının çok geniş olduğu, Balkanlardan, Anadolu'dan, Orta Asya'ya kadar uzandığı, geniş bir sahada yayıldığı, geniş bir tarihi olduğu ve çok farklı toplulukların, Türk topluluklarının, akraba topluluklarının olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. Ve aynı zamanda devletin buna destek vermesi, ki umuyorum uzun vadede baktığınızda bu ülkelerin, evet, tek devlet yapısı değil ama İsmail Gaspal'ın dediği gibi ortak düşünce, ortak fikir, ortak hareket etme gibi bir yola gideceği kanaatindeyim. Ama şu an için ben onu biraz uzak görüyorum. Onu da belirttim daha önce. Yani mesela Kazakistan'a baktığınızda Nursultan Nazarbayev, evet, çok iyi bir diplomattır, çok iyi bir devlet adamıdır. Fakat ister istemez Sovyetler Birliği'nden gelen bir yapısı vardır, ülkesinin getirdiği bir sonuçta. Dolayısıyla tamamen bir ortak alfabe konusunda henüz daha tam adım atılamamıştır. Bakın yani bu tip sıkıntılar var. Özbekistan hatırlarsanız Türkiye ile ilişkilerini kesmişti bir dönem. Yeni yeni açılmaya başladı Özbekistan. Dolayısıyla biraz sabır gerektiği kanaatindeyim. Bu işler çok kısa sürede olmaz. Aceleyle getirmenin de bir anlamı yok. İyi düşünüp yavaş adımlarla ve sağlam adımlarla ilerlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ümit varım. İleride Türk dünyasının bir birlik oluşturacağına, birbirini destekleyeceğine ümit ediyorum. Fakat şu an için bunun çok erken olduğu kanaatinde belirtmek istiyorum.
Evet. Şimdi tabii 6 tane Türk Cumhuriyeti'nden bahsettik. İşte Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, efendim Özbekistan, Kırgızistan ve bu devletlerin her birinin de önemli kaynakları var. Doğal kaynakları var, efendim zenginlik kaynakları var. Özellikle petrol ve doğal gaz bakımından, evet, ki dünya enerji üretiminin, dünya endüstrisinin temel kaynağı bunlar. Ve dünya enerji üretiminde de azımsanmayacak, küçümsenmeyecek paya sahip bu devletler. Ama tabii devletler arasında sadece siyasi ilişkiler veya ekonomik ilişkiler değil, belki ondan çok daha önemlisi kültürel ilişkilerin, sosyo-kültürel ilişkilerin devam ettirilmesi, geliştirilmesi lazım. Bu çerçevede de işte Türkiye'de Türksoy var. Evet. Mesela bu Türk Cumhuriyetleri arasındaki sosyal kültürel faaliyetleri düzenleyen, tertip eden, organize eden. Yine Yunus Emre gibi, TİKA gibi kuruluşlarımız var Türkiye'de. Bunların önemli hizmetleri var.
Evet.
Türkistan Havzası mesela hem Türk tarihi için hem de Türk İslam dünyası için büyük alimlerin yetiştirdiği, işte Ahmet Yesevi gibi, İmam Buhari gibi büyük alimlerin yetiştiği bir bölge, bir havza. Belki tarihsel geziler düzenlenerek işte kültürel programların daha da sıklaştırılması, özellikle Türksoy'un bu noktada işte gerek efendim şiir alanında, gerek Türk dünyasında edebiyat alanında, hı hı, mesela Cengiz Aytmatov gibi efendim edebiyatçılar, romancılar, bunların tanıtılması noktasında faaliyetleri var. Belki bunlar daha da önümüzdeki süreçte bu tür faaliyetler, özellikle kültürel faaliyetler çoğaltılarak Türk dünyasında bu dediğiniz efendim nihai birleşme noktasında faaliyetler devam ettirilir ve bu faaliyetler yürütülür, daha da artırılarak. Bu noktada peki Sayın Hocam, son olarak ne diyebilirsiniz? Yani gerek kültürel anlamda, gerek sosyal anlamda, gerek sportif anlamda Türk dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında son sözleriniz ne olur Sayın Hocam?
Şimdi hocam, bu bir kanaatimce devlet politikası olması lazım. Yani bu işi yaparken Türkiye'de gerçekten çok güzel kurumlar var. İşte bahsettiğiniz gibi Türksoy, Türk Akraba ve Toplulukları Başkanlığı var. Bunlar gerçekten çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Fakat bunlar çok geniş bir coğrafyaya ve çok geniş bir nüfusa sahip olan bölgelere ulaşma noktasında yeterli değil. Ama burada devlet olarak bu işi üstlendiği takdirde diğer devlet başkanlarıyla, devlet siyasileriyle de aynı düşüncede buluştukları takdirde uzun vadede birbirlerine etkileşim çok daha iyi sağlanacaktır. Mesela Türkmenistan'ın büyük doğalgaz rezervleri var. Yani bu doğalgaz rezervlerini Rusya üzerinden Türkiye'ye aktarıyorsunuz siz. Evet. Halbuki İran üzerinden geldiğinde hem Türkmenistan kazanacaktır, hem Türkiye kazanacaktır bakın. Yani sadece bu kültür açısından değil, ekonomik açıdan da Türkiye'nin bunlardan istifade edebileceği gibi onların da Türkiye'den istifade edebileceği çok farklı alanlar vardır. 1990'lı yıllarda ben şunu hatırlıyorum. TİKA bünyesinde yurt dışından öğrenciler, özellikle Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler getirilirdi Türkiye'ye. Bunlar okutulurdu, yüksek lisans, doktora yapılırdı. Aynı uygulama yine devam ediyor. Fakat buradan oraya gidenler yok. Yani Türkiye'den bu ülkede gidenler yok. Ha, bu şu söylenebilir belki. Hani Türkiye'nin eğitimi gelişmiştir, belki Türkiye ekonomik bakımdan oradan daha ileridir denebilir. Fakat oranın da bize vereceği şeyler var.
Evet.
Yani sadece Türkiye'nin ekonomik olarak oradan ileri olması her alanda ileride olduğu anlamada gelmez. Yani o bölgeyi tanımak aynı zamanda geçmişini de bilmektir. Yani bir Türkistan Havzası bizim geçmişimizdir. Yani bir Ergenekon bizi ortak bağlayan bir destandır. Yani Nevruz bir ortak kültürdür. Ve hala yaşar. Anadolu'nun değişik yerlerinde değişik şekilde kutlanır Nevruz. Yani biz çocukluğumuzda, hocam siz de hatırlarsınız, Trabzon, Karadeniz bölgesinde de kutlanan bir gündür. Tabii Nevruz adı da kutlanmaz. Ateşler yakılır, evet, üzerine atlanır. Evet. Yani bu hadise vardır. Şimdi bunu sağlamak için az önce belirttiğimiz kısma geldiğimizde devlet iradesi çok önemli. Evet. Yani Yunus Emre'nin kurulması, Türksoy'un kurulması, evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda ne kadar samimi olduğunu gösteriyor.
Evet, evet.
Yani bunlar bizim gerçekten kardeşimizdir.
Evet.
Bunları biz ekonomik olarak bir sömürü yeri olarak görmüyoruz. Bunlar uzun yıllar, 70 yıl Rus zulmünde inleyen bölgedir ve bunlara kapımızı açıyoruz demiştir. Ve buradan giden insanlarda tabii içinde art niyetli olanlar var mı? Tabii ki olacak. Her toplumda, her millette bunlar olduğu gibi. Fakat şunu iyice belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bu ülkeleri bir kardeş olarak belirlemiştir. Bu noktada onlara yardımcı olacak kurumlarını kurmuştur. Destek noktasında her tür noktada önü açıktır. Fakat aynı şekilde aynı şeyi bu ülkelerinde beklediğimizi belirtmek istiyorum. Gerek kültürel olsun, gerek etkinlik olsun. Ha bunun içerisinde üniversiteler de yer almalı, akademisyenler de yer almalı, bizler de yer almalıyız. Bunun yer alması için üniversitelerin bize o kapıyı açması lazım. Yani ekonomik bakımdan bir Türk bölgesine, Türkistan'a gittiğinizde, bugün dolar bakımından düşündüğünüzde bayağı bir külfetli olmaktadır. Yani bunu bir akademisyen olarak bizim gerçekleştirmemiz açık konuşmak gerekirse çok zordur hocam. Yani ama üniversiteler BAP projelerinden olur, diğer kaynaklardan olur, bir kaynak yaratırsa bizim etkileşimimiz çok daha önemlidir. Ben evet. Bunu bu şekilde düşünüyorum.
Evet sayın hocam, bana da aklıma güzel bir fikir getirdiniz. Mesela biz akademisyen olmamız hasebiyle bir Türk Dünyası Akademisyenler Birliği neden kurulmasın?
Doğru söylüyorsunuz. Ortak bir kesinlikle.
Evet.
Kesinlikle.
Akademi havuzu kesinlikle. Oluşturma kesinlikle. Anlamında.
Ben bakın Kafkas Üniversiteler Birliği kurulmuştur. Ben o kuruluş sürecinde içinde yer aldım. Kafkas Üniversiteler Birliği ve şu an kuruldu. Yani İran'ı var, bunun içerisinde Azerbaycan'ı var, Türkiye var. O bölge yakın üniversiteler bunun içerisinde ve bunlar faaliyet gerçekleştirdiler. Bu akademik çalışmayı gerçekleştirirken bunun içerisinde devletler var, devletin etkisi var.
Eyvallah.
Yani akademisyenler bunu sağlamış. Eyvallah. Karşılıklı akademisyen değişimi var, hı-hı, öğrenci değişimi var. Hı-hı. Bu bahsettiğiniz şey neden olmasın hocam?
Eyvallah.
Tabii ki.
Şimdi bunun demin söylediğiniz gibi Türk Dünyası Akrabalar Topluluğu YTB bunu öğrenci bazında gerçekleştiriyor ama bunun bir de akademi bazında, üniversite bazında da kurumsallaşması önemli. Bu bir çağrımız olsun. Umarız yerini bulur. Değerli İnşallah. Dinleyiciler, yine zaman çok çabuk geçti. Çok güzel bir konuyu güzel bir şekilde umarız ki sizlere de aynı şekilde güzel bir şekilde bu konu hususunda aydınlanmışsınızdır. Biz bunu işlemeye gayret ettik. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 166 ülkeye yayın yapan bir radyodur. Programımızın sizler için faydalı ve ilgi çekici olduğunu ümit ediyorum. Bizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'dan da Tarihten Yansıyanlar Twitter üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, dileklerinizi iletebilirsiniz. Bir başka programda sizlerle buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum.
Tarihten Yansıyanlar.